Ayrım 52, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 539. Ayak seslerini, geçişlerini dinliyordu komandoların. Nasıl bir soru soracağını düşündü Enver insaflı. Gırtlağını kaşıdı, öyle bir soru sormalıydı ki kadın yumuşamalı, insafa gelmeli, cevap vermeliydi. ''Yaylaya mı gidiyorsun hanım teyze?'' ''Zart!'' ''Ana, nasıl da usturuplu bırakıyor cadaloz yahu!'' diyerek dayanamayıp güldü Gıyas Gebeş. Başçavuşun gülüşünü fırsat bilen Enver'le çavuş makaraları koyverler iyice. ''Resmen rütbemizin şerefiyle oynuyor bu kadın. Hayret ediyorum. Soruyu anında cevaplandırıyor. Şerefsizim, koca bir NATO'yu uğraştırır bu koca karı. MG3 gibi, bu ne yahu?'' ''Gelin tutuklayıp Albay Rambo'ya götürelim bunu. Dinsizin hakkından imansız gelir. Tek atışla indirir forsunu aşağı. Oh çekeriz!'' dedi Enver insaflı. ''Deli misin oğlum?'' diye çıkıştı Gebeş. ''Bizden bilir, mahveder hepimizi. Çavuş, bir de sen sor bakalım. Askere farklı davranır belki.''
''Adın ne senin anacan?''
''Zart!'' ''Fesübhanallah, nazlı narin ömrümü çürütecek bu cadı karı yahu!'' diyerek başını salladı iki yana Gebeş. ''Ara şunun üzerine oğlum, bak ne var torbasında.'' ''Teröristler herkese talimat mı veriyorlar ne? Dün ele geçirdiğimiz bildirilerinde taşla, tırnakla, dişle, duayla, elinize ne gelirse onunla direnin, ayağa kalkın diye yazıyorlardı. Bu moruk da osurukla direniyor, şu işe bak.''
''Osurukla direniş mi olur?'' diye gevşedi Enver insaflı.
''Öyle deme oğlum, benim moralimi paspallaştırdı bu kadın. Bir makinalı tüfeğin yapamadığını yaptı. Kim anlatıyordu bilmiyorum. Kore Savaşı'nda bizim kahraman bölüklerimizden birisi arka mevzilerden çıkmış. Kurşun yağmuru altında ileri mevzilerden birine girmiş. Çatışmanın durduğu bir gece vakti bölük komutanı boş bulunup osurmuş. Tabii sipere fısıltıyla yayılmış bu. Asker bunu yüzbaşının korktuğuna yorumlamış. Şafak öncesinde çatışma başlayınca toplu halde kaçıp geri mevzilerden birisine sığınmışlar. Yani belli olmuyor, yerine göre ordu bozuyor Meret.
Zineyi üstün körü arayan çavuş torbasını otların üzerine boşalttı. Süt dolu koca şişeye, ekmeğe, peynire, çocuk bezlerine, kibrite, sapı kemikten küçük bıçağa, iğneye, ipliğe, lastik ayakkabı parçalarına, battaniyeye, biberona, yarıya kadar su dolu küçük naylon bidana merak ve kuşkuyla baktılar.
''Oğlum sorsana, bu kadar ıvır zıvırı kime götürüyor bu kadın?''
Gıyas Gebeş'in emri üzerine yutkundu çavuş. ''Sen sorsana'' dercesine baktı. Enver insaflının iri ve insafsız gülümseyişiyle karşılaştı. Çaresiz soracaktı.
''Bu eşyaları kime götürüyorsun anacan?''
''Zart!''
''Ya bırakın Allah aşkına, benim de moralim bozulmaya başlıyor.'' diye çıkıştı Enver insaflı. Bir yandan da gülüyordu. ''Etini yemeyeceğimiz balığa olta atıyoruz.''
Zine tarifsiz sevinçler içindeydi. Boyutsuz, ferah, zengin ve zarif bir atmosfere girmişti. İntikamını almış olmanın rahatlığını yaşıyordu. Başçavuş neden susmuştu? Gururu yerle bir olmuştu da ondan. Nozer'in paketi sağlam yerdeydi. Gıyas Gebeş'i tanımıştı. Ama Gıyas Gebeş ne Zine'yi ne de bebeği tanıyabilmişti. Demek ki geniş bölgeleri geziyor, binlerce insanla karşılaşıyordu. Yürüyerek aşağılara akan askerlere baktı. Ardı arkası gelmiyordu. Şu bazı askerlerin omuzlarında taşıdıkları soba ya da su borusunu andıran silahlarla yıkmışlardı evi. Berzun'un anlattıkları doğruysa tabii.
''Deli bir kadın da olabilir, uğraşmaya değmez.'' dedi en sonunda Gıyas Gebeş. ''Yalnız ayrılmadan önce bir soru daha soralım. Yürüyüş kolundan bir asker çağırıp ona sorduralım, bir ana kuzusuna.''
Döndü, yürüyen komando erlerine baktı Gıyas Gebeş.
''Oğlum asker, hop, sen, peşmerge kıyafetli, gel buraya.''
Koldan çıkan asker koşarak geldi başçavuşunun yanına, bir selam çaktı.
''Emredersiniz komutanım.''
''Oğlum şu kadına bir soru sor bakayım.''
''Nasıl bir soru komutanım?''
''Herhangi bir soru, normal bir soru, insani bir soru.''
Saflığın ve şaşkınlığın dizginsiz havasıyla zineyi tepeden tırnağa süzdükten sonra dikkatini kadının sırtında yoğunlaştırdı asker. Kendisine nişanlılar gibi bakan körpe delikanlının omuzundaki roket mermilerini görünce ürperdi zine.
''Kaç çocuğun var teyze?''
''Zart!''
Hayreti ve şaşkınlığı artmıştı Gıyas Gebeş'in. Amaçsız, ışıltısız, aptal aptal gülüyor, erin yüz manzarasını seyrediyordu. inanılmaz bir yaratıkla karşı karşıyaydı. "Kaç çocuğu varmış oğlum?" diye sordu Assubay Enver Saygılı. Er şaşkınlığını zoraki bir gülümseyişle gölgeledi. "Bir," dedi. "Ne biliyorsun bir çocuğu olduğunu?" diye sordu Gebeş. Er'in yerine Assubay Enver Saygılı cevap verdi. "Çocuğun sorusunu bir atışla cevapladı ya." Zine sormadan eşyalarını torbaya doldurmaya başladı. Kendi alemine dalmıştı. Çevresindeki gevezeliklere anasırının kulağıyla dinliyordu. Eşyaları düzenli bir tarzda yerli yerine yerleştirip başını kaldırdığında çevresindekilerin uzaklaştığını gördü. Dağdan inen yürüyüş katarının sonu gelmek üzereydi. Toprak, otlar ve çiçekler kış kokuyordu. "Dünyanın en iri şahmarı, toprak başınıza keçeloklar," diye mırıldandı. Kafası hayal aleminde yürümeye koyuldu. Dağ taş asker kesilmişti. Mavi ile yeşilin arasında kan krizine girmişti insanlar. Herkes gökyüzüne ya da mavi ile yeşile kendi tüfeğinin egemen olmasını istiyordu. Bu dağa, bu güzel dağa herkes çıkmalıydı. Bu çiçekleri herkes koklamalıydı. Bu kuşların cıvıltılarını herkes dinlemeliydi. Bu dünyada hiç kimse yarın öleceğine inanmıyordu. Bu dünyada herkes eline bir silah almıştı. Daha fazla mal yığmak, öbür dünyaya daha fazla mal götürmek için savaşıyordu. Ama bu dünya kendi zenginliğini öbür dünyaya kaptırmazdı. Köpek insanlar bunu bilmiyordu. Otların rengi, kuşların ötüşü değişmişti. Kış geliyordu.
Lori'nin dönüşü. Bimzort Vadisi'ne 1,5 metre kar yağmıştı. Bakur rüzgarı vadiye bıçak gibi saplanıyor, karı anaforlar halinde savurarak güçlü tipiler yaratıyordu. Yazın gerilla kamplarını o vahşi güzelliğiyle koruyan bu vadi kışın gerilla için ölümdü. Kışın bu vadiye giren gerilla 14 saat yürümeyi, göğsüne kadar kara gömülmeyi ve amansız Azrail tipilerini göze almak zorundaydı. 1982'de 6 kişiyi boğmuştu bu tipiler. 1983'te 20 kişi ayaklarını kaybetmişti bu vadide. 1984'te vadinin ünlü buzul deresinde 2 kişiyi göbeklerine kadar karlara gömülerek donmuş bir vaziyette bulmuşlardı. Buzul deresini geçmek belaydı. Bu dereyi geçmek için tam 12 kere bele kadar buzlu suya girmek gerekiyordu. Köylüler bu derenin neden buz tutmadığına, demir gibi donmadığına akıl erdiremiyorlardı bir türlü. Köylülere göre bu vadide eşi dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan Rojhelat kartalları vardı. Dipnot Doğu Şafak. Bu kartallar kışın vadiyi terk etmezlerdi. Gagaları ve pençeleri hançer alazı gibi göz alan bu kartalların en büyük zevki fırtına uğultularını dinlemekti. İkişer üçer gruplar halinde bimzort uçurumlarını parselleyen bu hücum hullilerinin kavga çığlıklarından büyük çığların koptuğunu söylüyordu bimzort yolcuları. Acıkınca vadideki kurt ve ayı inlerine saldıracak derecede pervasız olan bu yaratıkların yuvalarına çıkma cesaretini kimse gösteremiyordu. Yuvalarının etrafında yedikleri tavşan, kuş, gelincik ve körpe oğlak türünden hayvan kemiklerinin kümeler halinde yığıldığını söyleyenler vardı. Bunlar alabildiğine vahşi ama gayet alımlı, oflaz, şaşırtıcı şeylerdi. Tüylerinde kahverenginin ayartılmış binbir tonu gülümsüyordu. Paçaları kıvırcık kuzu kızılına çalıyordu ve şafak ağzında bilenmiş tırpan gibi parlıyordu. Sarı balçıklı çakıllı durgun su dibini andırıyordu göğüsleri. Eşlerini kıskanmayan, geciktiğinde merak etmeyen, geldiğinde sorgulamayan bu uçurum bekçilerinin gözlerinde yoğunlaşmıştı tüm kudretleri. Işığın rengin ve büyünün menzillere hükmeden gücünü emen bu gözleri geceliğin uçuruma sarkmış yıldızlara benzetiyorlardı yolcular. Kanatlarını göğün maviliğine daldıran ve başını yerküreye sarkıtarak gözleriyle yeşilin ve beyazın tonlarını emen bu bimzort kartallarının lügatında toplam 2 sözcük vardı. Saldırı ve özgürlük. Yolcular bunların şiddetli tipilerde havalandıklarını, göğün 7. katından atlas feleğinin ötesinden vadideki kıyameti zevkle seyrettiklerini söylüyorlardı. Felaketi yarasına sargı bezi gibi saran mendeburlar soyunun atalarıydı bu kartallar. Ateşten ibaretti ilikleri. Bimzort Vadisi çarpışan tipilerle inliyordu. 23 kişilik bir gerilla grubu olağanüstü bir çabayla bata çıka ilerliyordu.
Grupta 8 kadın vardı ve grubun tümü eğitimini tamamlamış Beka Vadisi'nden dönen gerillalardan oluşuyordu. En önde grubun en uzunu Saro yürüyordu. Saro'nun bataçıka açtığı izden grup ilerliyordu. Grup komutanı Serhat ikinci sıradaydı. Serhat'ı Tezgule, Urmiye, Şirnaz, Lori ve diğerleri izliyordu. Grubun en arkasında ise Goran Ağa'nın gözde korucularından Melo Miro'nun kızı Gulesor yani Belizer yürüyordu. Lori'nin sırtında koca bir çanta vardı. Kalaşnikov'u portatifti. Başında grili beyazlı bir cemedan vardı. Gözleri görünüyordu sadece. Sırtında uzun bir askeri parka vardı. Yünden kalın bir askeri pantolon giymişti. Grubun en kısa boylusuydu. Askeri kampın en başarılı öğrencileri arasına girmiş, ülkeye dönen grubun da komutan ikinci yardımcılığına atanmıştı. Beka Vadisi'ndeki kamp komutanı eğitimin sonunda gerillalara hitaben yaptığı konuşmada Lori'yi herkese örnek göstermiş ve 4 sözcükle tanımlamıştı onu. Sebat, cesaret, kavrayış ve inisiyatif. Saçlarını kesmiş, zayıflamış, zarifleşmişti Lori. Gruptaki en yakın kafadarı Urmiye'ydi. Almanya'dan gelmişti Urmiye. Derin bakışlı, hurma tenli bir kızdı. İngilizce, Fransızca ve Almanca biliyordu. Türkçeyi çok iyi konuşuyordu. Kürttü ama Kürtçeyi bilmiyordu. Lori'nin içini açtığı, sırlarını ve her şeyini paylaştığı en yakın arkadaşı olmuştu. Baskınlardan, pusulardan, gümbürtülerden fena halde korkuyordu Urmiye. Kampta kalmak istemesine rağmen ülkeye göndermişlerdi. ''Gözlerim görmüyor, göremiyorum.'' diye bağırdı Tezgule. Serhat'la Lori Tezgule'nin yanına geldiler. Urmiye de telaşla yaklaştı. Vadi tipi ve sis bastığı için birbirlerini kaybetme tehlikesinden dolayı bir metreden daha fazla açmıyorlardı aralarını. Gözlerini ovuşturuyordu Tezgule. ''Durmayın Heval, yürüyün.'' diye bağırdı Lori. ''Ver elini bana Tezgule, moralini bozma. Kar körlüğüdür, geçicidir, gayret et.'' İki eldivenli el birleşti, derin ayak izlerine adımını atarken bazen göğsüne kadar kara gömülüyordu Lori. Akıl almaz bir çabayla çıkıyor, ileriye atılıyordu. Grubu kamçı gibi dövüyordu tipi. Önden gidenlerin açtığı çığırı hiçbir göz göremiyordu. Komutan Serhat'ın morali müthiş bozuktu. ''Heval, ben yürüyemiyorum, ayaklarım donuyor galiba.'' diye bir ses yükseldi arkadan. Grubun moralini yerle bir etti bu ses. Hiç kimseden ses çıkmadı. Kayalara çarparak yaralı bir canavar gibi uluyordu tipi. ''Hızlanın Heval, hızlanın.'' diye bağırdı Lori. ''Hızlanırsak hiçbir şey olmaz. Bu kar, bu tipi bize vız gelir. Tipiler, boranlar, fırtınalar bizden korksun.'' Lori'nin bağırtısıyla grup canlandı, yürüyüşün hızı yükseldi. Daha önce ayaklarım donuyor diye bağıran partizan ise yüzü koyun kapaklandı.
''Cemil düştü, yardım edin.''
Hızla arka sıralara doğru koştu Lori. Kar patikasının dışında yürüdüğü için güçlükle ilerledi. Makinalı tüfek taşıyan boylu boslu bir partizanın kolundan tuttu.
''Sen benimle gel Aryan.'' dedi. Tipi kara gömülüp donan bir dağ keçisinin sağ boynuzunda ıslığa dönüşmüştü.
İki kişi Cemil'i koltuklayarak ayağa kaldırmıştı. ''Ayaklarım dondu.'' diye sızlanıyordu Cemil. Lori'nin gelişini izledi. ''Benimle uğraşıp zaman kaybetmeyin. Beni bırakıp gidin, kendinizi kurtarın.''
''Saçmalama.'' diye bağırdı Lori. ''Hemen çıkarın şunun botlarını. Aryan, sen Cemil'i sırtla. Glesor, sen de öbür botu çöz. Grup durmasın, yürüsün, herkes hızlansın. Aryan, sen de hızlan.''
Aryan Cemil'i sırtında taşırken Lori ile Glesor botlarını çıkardılar. Ayak parmaklarını hareket ettirdiler, masaj yaptılar. Botların içi su ve ıslak karla doluydu. Botun tekini Gulesor'a verdi. Sırt çantasından battaniyesini çıkardı, bıçakla parçaladı.
''Al şu parçayı öbür ayağına sar, kalınca sar.'' diye bağırdı Lori. ''Ayak parmaklarını hareket ettir Cemil.''
Rüyanın ve iç sayıklamaların ağırlaştırdığı mor bir sesle ''Ettiremiyorum.'' dedi. ''Uyuşmuş, keçeleşmiş.'' Yüzünü cemedanla sarmadığı için burnu ve dudakları donmuş, çenesini, yanaklarını ve alnını saran kılcal damarlar mor, yeşil, kırmızı renkler halinde şişip çatlamıştı. Cemil'in kanlanmış gözlerine yakından baktı Lori. Yüzünü cemedanla sarıp sarmaladı.
''Beni bırakın. Benim Aryan'ı ve tüm birliği dondurmaya hakkım yoktur.''
''Konuşma Heval.'' diye çıkıştı Aryan. ''Ben donmam. Bizim mayamızda ateş var. Tipi tipiliğini yapar, gerilla da gerillalığını.''
Tipinin gayesi bizi sınamaktır diye söze girdi Lori. Bunun da bir askeri eğitim olduğunu unutma. Moralini yüksek tut. Tipi dosttur. Morali yüksek olan insanın dostudur. Şimdi yedek bir bot getireceğim. Giyip yürüyeceksin.
Ayaklarım donmuş. Yürüyemem Heval.
Yürüyeceksin diye diretti Lori. Gerilla donmuş ayaklarla da yürür. Yürüyeceksin.
Yürüyeceksin diye destekledi Gulesor. Hepimize örnek olacaksın.
Yürüyeceksin sözü ağızdan ağıza geçerek tüm grubu sardı. Sesini kesmek zorunda kaldı Cemil. Grubun en zayıf bünyeli elemanıydı. Üstelik ülseri vardı. Dağlar en güçlü sanatoryumdur sözünü sık sık tekrarlayan birisiydi. Ama Bimzort kışının bu denli vahşi olduğunu tahmin edememişti. İki kalın battaniye attı Cemil'in sırtına Lori. Yürüyemeyeceğini biliyordu. Israr etmenin bir anlamı yoktu.
''Fazla aşağılara inme Saro!'' diye bağırdı Lori. ''Patika yolunu tahmin et, yukarılardan git. Aşağılara inersen suyla karşılaşırız. Hızlan biraz, herkes hızlansın. Tipi yeneceğiz. Bizim yenemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur ha gayret!''
Tipinin ıslığında ve kayalarda haşin haşin yankılanıyordu Lori'nin çığlığı. Grubun komutasını fiilen ele almıştı. Herkesin çenesi ağır bir titreme illetine girmişti. Dişler takır diyordu. Acayip sesler duyuyordu komutan Serhat. Mavi mor lacivert karışımı sisler iniyordu vadiye. Tipinin ölümcül çağrışımlar yaratan ve gümüş gibi parlayan ıslığından başka hiçbir şey görünmüyordu. Lori saatine baktı, ön kısma doğru ilerledi. 8 saattir yürüyorlardı. Vadiye çıkmalarına 3-4 saat kalmıştı. Yorgunluk kemiriyordu grubu.
''Hızlanın arkadaşlar, daha da hızlanın. Aşmayacağımız engel yoktur. Bu vadiyi çıkmak, bu tipiyi yenmek mesele değil.''
Neşeli bir klam tutturdu Lori. Grup ısınır gibi oldu. En önde yürüyen ve güçlü baldırlarıyla karları savurarak gruba yol açan Saro gülümsedi. Lori'ye Çolo'yu anımsatıyordu bu adam. Çolo gibi vahşi ve saf değildi. Üstelik yakışıklıydı Çolo'dan. Lori sesin kayalarda, uçurum derinliklerinde yankılanarak çığlara yol açacağına inandığı halde sürdürüyordu kılamını. Şevk ve moral çığ afatından çok daha önemliydi. Yırtıcı kuş çığlıklarını andıran ürpertici seslere takmıştı kafayı Urmiye. Buzul çağına çağırıyordu tüm insanları bu sesler. Fırtınanın uçurum derinliklerinde biçimlenen buzlu ıslıkları mıydı yoksa bunlar? Neden Lori gibi atak azimli ve cesur olamıyordu? Kaç pusu, kaç çatışma, kaç operasyonla karşılaşacaktı dağların enginliklerinde? Bu korkaklık kimden mirastı? Vahşi dağ şartlarında yaşamamış olmanın sonuçları mıydı acaba bunlar? Hamburg'u hatırladı. Lüks apartman dairesini, konforu ailesini. Cesedini düşündü sonra. Bir dağın yamacında, bir kayanın, bir çalının dibinde, delik deşik, kanlı, upuzun. Korkan insan her gün ölüyordu. Ölümü her gün alt ediyordu cesur insan. Güzel ve güneş gibi yaşamanın biricik varlık şartıydı cesur yaşamak. Güçlü insan nereye düşerse düşsün bulunduğu yerde hayatını destan kılan, yenileyen, yücelten insandı. Bu korkaklığı besleyen neydi? Grup iki mensubunun ayaklarını kaybederek çıktı Bimzort Vadisi'nden. Yazın gerilla gruplarının kullandığı büyük bir mağaraya yerleşti. Kabuklarını buz kaplamış kuru dallarla derhal bir ateş yaktılar mağaranın ortasında. Donmuş ayakları kar masajıyla canlandırmaya çabaladılar. Cemil inliyordu, şirnaz dişini sıkmıştı. Lori'nin ayaklarını mıncıklayan mahir ellerini seyrediyordu. Şirnaz'ın durumu Cemil'inki kadar ağır değildi. ''Gözlerim görmüyor.'' diye mırıldanıyordu Tezgule.
''Bir ateş de şurada yakın.'' diye bağırdı Lori. ''Yeko, sen Evinoş'la git su bul getir. Bulamazsan kar doldur eri, çayı hazırla. Tozo, Brados, birkaç kişi daha gidin, çalı çırpı, dal mal kırın getirin. Haydi, canlanın haydi, battaniyelerinizi serin, botlarınızı çıkarın. Herkes kendi ayağına masaj yapsın. Cemal, sen hemen nöbet listesini ayarla. Ayaklarınızı hemen ateşe tutmayın.''
Grup canlanmıştı yeniden. Sigaralar tütmeye, çene takırtılarının yerine Bimzort macerasının yorumu almaya başlamıştı bile. Herkes hayranlıkla bakıyordu Lori'ye. Midesindeki sancıların derin izleri bakışlarına ve ağzına lök gibi oturmuştu komutan Serhat'ın. Direniyor, sızlanmıyor, inatla kemiriyordu acısını. Odunlar ve sular geldi az sonra. Perdelenmiş cılız bir gün ışığı düştü mağaranın ağzına. Hava yumuşar gibi olmuş, tipi dinmiş, daha doğrusu Bimzort Vadisi'nde kalmıştı. Akşama doğru hareket edelim dedi Serhat. Saat 9. 8 saat dinlenelim, 2'ye ayrılalım. 10 kişi benimle gelsin. Ayakları donan şu iki arkadaşı götürüp Botan Eyalet Ana Karargah Komutanlığı'na teslim edelim. Diğer grubu sen al götür. 10 güne kalmaz varırsınız Garzan Eyaleti'ne. Ben 20 güne kadar gelirim.
Ve grubun zorunluluktan dolayı ikiye ayrılması Lori'yi şaşırtacak bir gelişmeye yol açıyordu. 10 kişilik geçici bir grubun geçici komutanlığına Lori'den başka hiç kimse şaşırmamış. Çaresiz herkes yüreğindeki ateşin çapına uygun sorumluluklar yüklenecekti. Amacın uğultunun ve demirin yasasıydı bu. Emir yeşermeliydi. Karanlık çökerken mağaradan çıktı grup. Koyu gece mavisi çökmüştü dağlara. Azıcık sertleşmişti kar. Hava yumuşak, dağlar iyimserdi. Cemil Saro'nun sırtındaydı bu sefer. Evinoş'un desteğiyle güç bela yürüyordu Şirnaz. Aryan en öndeydi. 7 saatlik bir uykudan sonra dizlerin dermanı güçlenmişti. Lori'nin Garzan eyaletine gidecek grubu belli olmuştu. Dinç, emin ve güleçti. Geleceği güzelleştireceğine dair filizlenmiş, dizginsiz hayaller içindeydi. Gözlerini geceye vermişti. Diğer partizanlar gibi Lori'nin de ellerinin üstü yanakları soğuktan şişmişti. Grubun dudakları çatlamayan tek partizanıydı o. Sabaha doğru grup bir dağ duldasında çalıların kayaların arasında mola verdi. 7 saatlik moladan sonra ikiye ayrıldı. Serhat kuzeye, Lori ise batıya yöneldi. Lori'nin grubunun başında Lori'nin yardımcısı ve grubun rehberi Yüksel yürüyordu. Yükseli Lori, Urmiye, Çiçek, Selahattin, Gulesor, Fırat, Zeynel, Abuzer ve Zerdüşt izliyordu. En kıdemlileri Yüksel'di. İnisiyatifi ve otoritesi olmadığı için yükselemiyordu. Ama iyi bir sohbet erbabı ve iyi bir kılavuzdu. Botan'ın ünlü sis damarlarından birisine girerek batıdaki silsilelere doğru ilerlediler. Geceleyin silsileleri büyük cebelleşmelerle açtılar. Yardan dereye yuvarlanan Urmiye'nin çıkarılması bir hayli sürdü. Sol ayağı burkulan ve başı taşa çarpan Urmiye sezdirmeden usul usul ağlıyordu. Aç kurt sürülerinin dağlarda yankılanan uluyuşlarını dinlediler. Dağlar ay ışığı altında süt sessizliğiyle mışıl mışıl uyuyordu. Fırtınasız, sancısız, duru bir geceydi. Derin, sık koruluklarla kaplı kuru bir dereye indiler. Timsah ağzını andıran bir püskürük kaya kovuğuna yerleştiler. Ateş şahaneydi. Bakışları, gülümseyişleri şahaneleştirmişti ateş. Dağların sınırsız beyazlığından, saf tertemiz ayazından çıkıp gelen yüzlere hayal ve rehavet üflüyordu ateş. Kana ışık ve uğultu düşürüyor, bal ağırlığına dönüştürüyordu yorgunluğu. Her insanın gönül hazinesinde apayrı bir zenginlik, kudret ve harika vardır. Ateş işte bu zenginliğin varlığını ve çağrısını duyurur. İnsan it gibi titrer, keşfeder, fena halde korkar ölümden. Gönül hazinesinde uyuyan harikayı kahramanlaştırmadan, toprağa götürmesinden fena halde korkar. Ateş binbir çağrıyla sarar insanı ve insan mırıldanır kendi kendine. En acı ölüm iç zenginliğinin marifetini ve yaratıcılığını harekete geçirmeden ölmektir. Ateşin karşısında gençlik yıllarının boşa geçtiğini düşündü Lori. Gençlik çağını hiçleştiren, eylemsiz kılan, ev ve ahır cenderesinde boğan şartlardan tiksindi. Daha küçük yaşta kadınların eşekleştirildiğini düşündü. Kadın denilen hazine yahmalanıyordu hırsla. Boş un küpüne dönüştürülüyordu. Çolo'yu anımsadı yeniden. Eşsiz, aygırsı bir erkekti. Eşi benzeri hiç kimsede bulunmayan iki büyük direğin üzerinde yükseliyordu. Cehalet ve saflık, bir ton ateş taşıyordu iki dev bacağının arasında. Bu garip, korkunç, uysal, çocuksu adamın aslında üç bacağı vardı. O unutulmazlığını, vahşiliğini, kahredici büyüsünü, rahm etme hünerini orta bacağına borçluydu. Ve onu, o koca bebeği sık sık hatırlamasının asıl nedeni de buydu. Onu düşününce yağmalama ve yağmalanma ateşi basıyordu nabzını. Soluğu kesiliyor, terliyor, çocuklaşıyordu. Nefsinin ve hasretinin oylumunda tatlı hayallere dalıyordu sık sık. Beni Garzan'a, Garzan'ın ötesine hacreşe çeken nedir, hangi güçtür diye iç geçiriyordu sık sık.
Geceleri yürüyüp gündüzleri dinlendiler. Botan Irmağı'nı geçtiler. Şatak Dağı'nın güneyinden Kambos Dağı'na yöneldiler. Dağa yakın bir derede akşam üzere 30 kişilik bir komando birliğiyle çatışmaya girdiler. Arazinin ve iklimin vahşi karakterinden dolayı çatışma kısa sürdü. Grup uçurumlara dalarak izlenmeden kurtuldu. Çatışma sırasında grubun ateşi yoğunlaştırması, Lori'nin isabetli roket atışları ve grubu toplu sloganlara sevk etmesi ve çığların düşüşü komando birliğinin cüretini kırmıştı. Birliğin kayıp verip vermediği bilinmiyordu. Selahattin kolundan hafif yaralanmıştı. Çatışma bölgesini o gece hızla terk ettiler. Güçlükle geçtiler Garzan suyunu. Üç dev kayanın arasında bir derede dumansız ateşin başında geçirdiler gündüzü. Karanlık çöker çökmez Haçreş'e hareket ettiler. Lori'nin planı berraklaşmıştı kafasında. Grubuyla birlikte Çolo'nun ağılına gidecekti doğruca. Çolo'nun aracılığıyla komutan Azad'ı bulacaktı ve Azad onları alıp Çevlik Garzan Eyalet Komutanlığı'na götürecekti. Eğitimden gelen her yeni grup gittiği eyaletin komutanlığıyla görüşmek, onlara rapor vermek ve eyalet komutanlığının vereceği yeni emirlere göre hareket etmek zorundaydı. Lori'nin üzerinde Beka Vadisi'ndeki siyasi ve askeri kamp komutanlığının Çeto'ya gönderdiği bir küçük paket vardı. Lori kafasındaki bu planı uygulamadan Şerafettin Dağları'na gitmek istemiyordu. Şerafettin Dağları'na grubuyla gidip eyalet komutanlığını bulacağına pek inanmıyordu. Grubuyla birlikte bu kışta kıyamette Çolo'nun ağalında bir gün kalmak iyi olurdu. Beslenme, uyku, azık ve temizlik açısından hoş olurdu. Hem sonra müthiş merak ediyordu Çolo'yu. Özlemişti. 52. ayının sonu. Sayfa 550.